Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Bugün Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerini anlamaya çalışacağız. Burada hamr, yani bizim Türkçemizde sarhoşluk veren içki, sarhoş edici içki. Onunla ilgili hükümler var. İşte şey var, kumarla ilgili hükümler var. Ve ibadet için dikilen taşlar, falokları falan, onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime şöyle: Ya eyyühellezine amenu, müminler, innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam. Hamr, yani sadece hamr, kumar, putlara kurban kesilmesi için dikilmiş olan taşlar, fal okları, şeytan işi pisliklerdir. Feçtenibuhu leallekum tuflihun. Onlardan uzak durun. Belki iflah olur, umduğunuza kavuşursunuz. Şimdi hamr kelimesinin Arap dilindeki karşılığı, yani sözlük anlamı, ma yuhamiru el akle. Ma yesturul akle diye de şey yapılır, yani aklı örten. Biz Türkçe'de serhoş kelimesini kullanırız. Ser, Farsça baş demektir. Hoş da Farsçadır. Hani Türkçe, şeyde o sarhoşlar birbirlerine kafam iyi derler ya. Bunun tam Farsçası serhoştur. Hoş kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Hoş, iyi falan diye. Serhoş, ser de baş demek. Serhoş, işte başı iyi anlamına geliyor. Aklı örtülünce, yani düşünemez hale gelince her şey konuşabiliyorlar. İşte Allah-u Teala diyor ki burada, aklı örten şeyler, yani sarhoş eden şeyler, ki el-hamr diye el-flamlı şey yapmış, bütün ne kadar varsa hepsi. Ondan sonra meysir de kolayca para kazanma yolu. Yani sıkıntıya girmeden para kazanmak meysir. Adam mesela bir tane piyango bileti alıyor. Hedefinde işte ona 10 lira veriyorsa milyonlarca lira para kazanmayı düşünüyor. Kolay bir şekilde. Tabii kolayca para kazanılan, kolayca paranın kaybedildiği bir alan. Kaybı da kolay, kazanılması da kolay. Vel ansab, bir de putların, putlara kurban sunulması için hazırlanmış sunaklar. Vel ezlam, ezlam da böyle oklar. İşte onlar, Araplar şey yapıyorlarmış, böyle işte bir şey yapmaya karar verdikleri zaman çekiyorlar. İşte iyi çıkıyorsa yapıyorlar, kötü çıkıyorsa yapmıyorlar. İşte putlara yalvarıyorlar. İşte bugün de gidiliyor şeylere, kabirlere, dua ediliyor, bir şeyler isteniyor ama tek farkı ok çekme diye bir şey yok yani. Ama onlar okla çekerek, mesela işte birisiyle evlenmek istiyorsa oku çekiyor. Eğer iyi çıkıyorsa evleniyor, kötü çıkıyorsa evlenmiyor. Yolculuğa gidecekse o şekilde yapıyor. Tabii bunlar doğru şeyler değil. Diyor ki Allah-u Teala bütün bunlar رِجْسُنْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Şeytan işi pisliklerdir. Tabi bu ezlam şey içinde kullanılıyor. Hani tombala da olduğu gibi ya da milli piyangoda olduğu gibi şey yapıyorsunuz, herkes katılıyor. Sonra bazıları için işte çekiliş yapılıyor. Herkese birer numara veriliyor ya da isimler veriliyor. O çekilişin adına da işte ezlam ile pay arama şeklinde bir isim de veriliyor. Yani o da haram. Çünkü zaten işte tombalada şeyde bu piyangoda aynı şekilde haram. Feçtenibuhu, ondan uzak durun. Yani bu gibi işlere asla girmeyin. Leallekum tuflihun, belki umduğunuza kavuşursunuz. Çünkü bu içki insanı şey yapıyor, yani ömrünün bir bölümünü şuursuz geçirmesine sebebiyet veriyor. Kumar da insanları çok fazla meşgul eden bir şey. Bir tanıdığım vardı, kumar oynardı, sonradan tevbekar oldu. Diyordu ki, şimdi diyor, orada kumar oynarken tuvalete öyle sıkışırdık ki, ama kalkıp gidemezdik diyor. Yani o kumar öyle çekiyor ki onları, tuvalete bile gidemiyorlar. Mesela dikkat ediyorsanız, mesela en sevdiklerini bile kumarda kaybetmeye razı olabiliyor. Yani insanın kişiliğini bütünüyle alıyor elinden. Bunlar şeytan işi, pisliklerdir. Onlardan uzak durun. Belki umduğunuza kavuşursunuz. İnnemâ yuridu şeytan. Şeytanın istediği sadece şudur: En yuhya beynekumul adâvete vel bağdâ fil hamri vel meysir. İçki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. İçki ve kumar insanları birbirlerine düşman eder. Mesela bir zamanlar Türkiye'de kumar serbest bırakılırdı. Sık sık öldürülen adamları duyuyorduk. Yani kumarhanelerde sık sık insanların öldürülmesine şahit oluyorduk. İçkinin de bir sürü kötü şeylere sebebiyet verdiğini biliyoruz yani. İşte Allahü Teala diyor ki, aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Ve yasuddekum an zikrillah, Allah'ın zikrinden sizi engeller. Allah'ın zikri demek, Allah'a ait olan bilgi, yani Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabını anlamanız konusunda sizi engeller. Çünkü şuurunuz yerinde olmaz, kafanız başka bir yerde olur. Mesela bugün de telefonlardan, şuradan buradan çeşitli oyunlar oynayanlar, bakıyorsunuz ki hiç ondan kendilerini kurtaramıyorlar. Başka şeyi düşünemez hale geliyorlar. Ve anissalah, namazdan da sizi engeller. Fehel entum muntehun, onlardan vazgeçtiniz değil mi? Onlardan vazgeçtiniz. Şimdi ondan sonra diyor ki, o ayeti de okuyalım da, ve atiullaha ve rasule vahdaru. Ve atiullaha ve atiur rasule vahdaru. Allah'a itaat edin, yani Resul'e. Yani bu kitapta ne emrediliyorsa ona itaat edin. Vahdaru, kendinizi koruyun, sakının. Fe in tevelleytum, eğer bu işten yüz çevirirseniz, hala şeyinize devam ederseniz, fe alemu enneme ala rasulinel belagul mubin, bilin ki Resulümüze düşen apaçık bir şekilde meseleyi ortaya koymaktır. Yani kitaba ve kitabı tebliğ edenlere düşen konuyu ortaya koymaktır. Konuyu açıkça ortaya koyarsınız, insanlara içkinin ve kumarın yanlışlığını anlatırsınız. Ondan sonra yapan yapar, yapmayan yapmaz. Çünkü bu imtihan dünyasıdır. İnsanları bu tür şeylerden vazgeçirmek bizim gücümüz dışındadır. Evet, şimdi bu şeylerde bizim geleneksel anlayışta şöyle bir şey vardır. Denir ki, Allahü Teala işte içkiyi adım adım yasakladı. Eğer Mekke'de birdenbire içki haramdır deseydi millet Müslüman olmazdı, çünkü içki çok fazla içiliyordu. Medine'de alıştıra alıştıra alıştıra en son işte bu ayette içki yasakladı denir. Bakalım bu doğru mu? Gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Bunu bir Yahya'dan dinleyelim. Evet.
Evet, bu adım adım bir şeyin yasaklanması olayı İslam fıkhında tedricilik alt başlığı altında inceleniyor. Yani tedricilik aşama aşama, kolaydan zora doğru, azdan çoğa doğru hükümlerin gelmesi olayı. Bizim dilimizde de kullanılıyor bu kelime tabii ki çok yaygın olmasa da. Anlatılmak istenen de genelde verilecek örneklerden net bir şekilde anlaşılıyor zaten. Deniyor ki Allah Teala herhangi bir hükmü, bu emir veya yasak kabilinden olabilir, İslam toplumuna uygulatmak istediği zaman, yani kaba tabiriyle pat diye bir anda onu söylemiyor da alıştıra alıştıra. Bunu demeye getiriyorlar yani, alıştıra alıştıra. İşte biraz önce hocamın söylediği de kitaplara bir rivayet olarak da girebilmiş. Ayşe validemizin şöyle söylediği naklediliyor. Deniyor ki eğer içki Medine döneminde değil de Mekke döneminde yasaklanacak olsaydı hiç kimse içkiyi falan da bırakmazdı. Yani niye o kadar çok sevmişler, o kadar çok benimsemişler ki Allah Teala Mekke döneminin başlarında eğer içkiyi yasaklayacak olsaydı inananlar bile içkiyi terk etmezlerdi. Ne oldu? İşte tedrici olarak yani yavaş yavaş alıştıra alıştıra Allah Teala içkiyi, belki fırsat kalırsa biraz sonra faizi ve hatta kölelik ve cariyelik uygulamasını Allah Teala yavaş yavaş alıştıra alıştıra uygulattı İslam toplumuna.
Sultan hayatında değil.
O
Şimdi
da yani
yapıyorlar.
söyleniyor. Diyor ki
Onu şimdi
yani evet
yapıyorlar.
maalesef.
Yaptıklarını söylüyorlar.
Şimdi buna, bu tedricilik konusuna verilecek olan bu örnekler bir numarada hep içki örneği veriyor. Ben bu ayetler sırası geldiği için o örneği vermek istiyorum. Deniyor ki içki Medine döneminde yasaklandı, haram kılındı. Mekke döneminde bunu yasaklayacak herhangi bir ayet inmedi. İlk inen ayette nuzul rivayetlerini incelediğimizde diyorlar, Nahil suresinin 67. ayeti. Bu Nahil suresinin 67. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve min semaratin nahili vel e'nabi tettehidûne minhu sekeran ve rizkan hasena. Hurma ve üzüm ürünlerinden hem sarhoş edici şeyler hem de güzel rızıklar, güzel gıdalar elde edersiniz. İşte bunda aklını kullanan kimseler için büyük ibret vardır. İşte bakın diyorlar, içkiyle alakalı inen ilk ayet bu. Ve buradan içkinin haram olduğuna dair herhangi bir malumat edinemiyoruz biz.
Bu neredeymiş bu sure?
Evet, Mekke'de.
Mekke'deymiş. Mekke'de inen bu surede içkinin haramlığı yok diyor.
Yok deniyor.
Ne diyor Allah orada?
Tettehidûne minhu sekeran ve rizgan hasena. Sarhoşluk veren şeyler de elde edersiniz. Üzüm ve hurma ürünlerinden. Güzel rızıklar yani helal içecekler de elde edersiniz.
Peki şimdi bak, sekeren sarhoşluk veren şey diyor. Öbürüne diyor güzel rızık.
Evet.
O güzel rızıkla onun o öbürü ne
zıt
olur?
şeyler olarak anlatılıyor. O güzel rızıksa bu demek ki güzel değil, pis.
Pis. Allahü
Evet.
Teala ne diyor Arap, o Mekke'de, yine Mekke'de
Evet.
inen Arap suresinde ne
Yani
diyor Allah?
yuharrimu aleyhimul habais diyor. Pis
Tabii
olan
pis olan
şeyleri de Allah
şeyler
haram
size haram
kılar.
kılar diyor. Yani
Evet.
daha ne desin?
Evet.
Sanki Mekke'de iyi gösterilmiş gibi. Öyle şey olur mu yani?
Evet.
Bir de bakın burada şuna dikkat edin. Bugün dünyanın hiçbir yerinde içkiyi savunan bir adam bulamazsınız. Bakın her yerde içki yasaktır. Onun için mesela içki üretimi sıkı denetime tabidir. İçkiyi herkes satın alamaz. Satın almak için belli yaşlar vardır. Herkes satamaz, denetime tabidir. Niye? Çünkü evrensel bir yasak vardır. Sadece kontrollü olarak şey yapıyor. Yani bugünkü insanlar Mekke toplumundan daha mı şey? Ya bu fıtrat budur yani. Evet.
Yani halbuki yani bu ayet-i kerimede yani biraz sonra yine hocam belki söyleyecek. Maide 90. ayette yer alan hamr kelimesinin biz içeriğini öğreniyoruz bu ayetten.
Tabii.
Cenab-ı Hak buna dair bir malumat veriyor ki o da sarhoş edici şeylerin sadece Hanefi mezhebinde iddia edildiği gibi üzüm ve üzümden elde edilen işte üzüm şarabından ibaret olmadığını gösteriyor. Ayette Allah Teala hem üzüm hem hurma ürünlerinden sarhoş edici şeyler, içecekler elde edilebildiğini söylüyor. Bakın neyden olursa olsun bu sarhoş edicilik vasfı bize hamrın tanımını veriyor aslında. Ama şimdi buradaki bu şey biraz sonra nesh edildi söylemiyle tamamen yürürlükten de kaldırılacak. Denecek ki işte Mekke döneminde ilk olarak bu ayet indi. Ashab-ı kiram bu ayeti okuduğu zaman içkiyle ilgili yasak olduğuna dair hiçbir bilgi elde edemedi. Ve içmeye devam ettiler. Daha sonra deniyor Mekke dönemi kapandı. Medine'ye hicret edildi ve Medine'de de Bakara suresi nazil olmaya başladı. Bakara suresinin 219. ayeti geldi konuyla ilgili olarak. Ne o Bakara suresinin 219. ayeti? Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah yes'elûneke alil-hamri vel-meysir. Sana hamurdan ve kumardan, yani içki ve kumar diye çeviriyoruz ama tabii içki deyince kapsamını daraltmış oluyoruz. Hamr kişiyi yediği, içtiği veya herhangi bir şekilde vücudunu aldığı zaman çeşitli yollarla ister damar yoluyla alsın ister başka bir şekilde aklını uyuşturan, devre dışı bırakan her türlü sarhoş edici uyuşturucu maddeler demek. Hamur ve kumarı sana soruyorlar. De ki kul fihima ismun kebirun. De ki o ikisinde de büyük bir isim vardır. İsim kişiyi hayırdan çekip uzaklaştıran, şerre yaklaştıran şey. Günah olarak tercüme ediyor. İkisinde de büyük günah vardır. Ha ve menafi'u linnas. Büyük menfaatler de vardır.
Yalnız o günah dedikten az önce söyledi
evet.
Daha iyi.
Çünkü yani açılımı o. Evet.
Hani onu millet onu çok şey evet. Yani niye isim diyor Allahü Teala?
Kişiyi hayırdan alıyor.
Uzaklaştırıyor, şerre yaklaştırıyor. Yani kumar milleti evet. Birbirine düşürüyor. Namazdan, ibadetten, iyi işlerden uzaklaştırıyor. Kuma, şey içki evet. De öyle. Bugün dünyanın neresine giderseniz evet. Gidin herkes aynı.
Ama ilginç olan şu hocam. İşte bak fihima ismun kebirun diyor. Bak ikisinde de büyük günah vardır, isim vardır. Buna rağmen deniyor ki bu ifadeye rağmen müfessirlerin çoğunluğu bu ayetin şarapla ilgili açık bir yasak getirmediği, muhatapları böyle bir yasağa zihnen hazırladığı görüşündedirler. Yani bu ayetten bunda herhangi bir günah falan olduğu anlaşılmıyormuş. Ya fihima ismun kebirun. Da ne olsun yani ikisinde de hem de kebir büyük vasfı var. Büyük günah vardır. Diyor ki buradan haramlığına dair bir şey çıkmıyor.
Bu gene az önce Araf suresiyle müdahale ettik işe. Mekke'de inmiş olan Araf suresi. Araf suresi ne diyor isim için? Kul innema harrama değil mi? Kul innema harrama rabbiyel fevahiş. Rabbim fuhuş çeşitlerini haram kıldı. Ondan sonra bu fuhuş çeşitleri erkek erkeğe, kadın kadına, kadın erkek. Şimdi en az üç tane olması gerekiyor. Ondan sonra ma zahare minha ve ma batan. Öyle ister gizli yapılsın ister açık yapılsın haramdır. Ondan sonra ne diyor? Vel ithme. İsmi de Allah haram kılmıştır. Bakın siz şöyle dikkat edin. Yani her zaman şunu söylüyoruz ya, Kur'an'ı doğru anlamak için hoca olmaya gerek yok. Ne için hoca olmak gerekiyordu? Ayeti saptırmak için. Çünkü herkes saptıramaz. Şimdi şöyle bir, yani en cahil bir adam şu ayetten Allah ismi haram kılmıştır diyor. Yani kişiyi hayırdan uzak. Burada da diyor ki büyük isim vardır.
İkisinde de.
Peki ama haram değilmiş. Hadi ya buyurun. Tabii o Medine değilmiş, bu da Mekke değilmiş. Hem bu büyük isim diyecek.
Hem de günah
olmuyor. Hem de yasak o haram olmamış olacak. Yani bu hakikaten alim olmak da değil. Kafayı yemiş olmak lazım burada. Başka şey değil yani.
Evet. Sonra deniyor ki bu ayetin nüzulüyle yani Bakara 219. ayetle birlikte bazı sahabiler artık yavaş yavaş içkiden sıkılmaya başladılar. Ama yasaklama tüm zihinler için aynı açıklıkta olmadığında birçok Müslüman içmeye devam etti. Şu halde daha açık bir hükme ihtiyaç duyuldu. Yani ne yapacağız yani bu isim şimdi günah mı değil mi falan böyle bir şeyde kalıyorlar. Üçüncü bir ayet iniyor yine Medine döneminde. O da Nisa suresinin 43. ayeti. Nisa suresinin 43. ayetinde de deniyor ki bazı sahabilerin içkiliyken namaza durmaları ve imamın bazı ayetleri ters yüz etmesi üzerine bu ayet indi ve bunun akabinde bazı sahabiler içkiyi terk ettiler. En azından namaza falan yaklaşmadı. Yani namaz kılacakları zaman içmediler. Bu ayet gereği. Ayette ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la takrabus salate ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın ama her türlü sarhoşlukla mı? Hayır. Hatta te'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Yani kişi içmiş ama ne dediğini biliyor, daha aklı falan yerinde. Bu durumda o halde de namaz kılacağını, kılması gerektiğini emreden bir ayet bu. Ama ne dediğini bilemeyecek derecede artık, tabiri caizse zil zurna sarhoş olmuşsa, Cenab-ı Hak diyor ki o durumda namaza yaklaşmayacaksın. Ha, buradan şu sonucu çıkaralım. Bakın hala içkinin haramlığına dair bir şey elde edemiyoruz buradan. Yani tek öyle diyorlar. Sadece neyi öğreniyoruz biz? Yani bu ayette birlikte artık sahabiler yavaş yavaş anladılar. Ya geliyor. Yasak geliyor, yaklaşıyor diye. Evet, böyle zannetmişler.
Bak şimdi burada bir şey daha söyleyeyim de. Bir gün Fatih Camisi'nde pazar günü vaaz ettim. Vaazdan dışarı çıkıyorum. Bir adam camiye girmek istiyor ama ağzı leş gibi içki kokuyor. Kimse sokmak istemiyor içeriye. Niye sokmuyorsunuz dedim ya. Bırakın girsin. Hocam sarhoş. Yolsun bak adam ne diyor orada? Diyor ki beni Allah'ın mescidinden engelleyemezsiniz. Bak ne dediğini biliyor. Yani adam içki içti diye. Belki şu anda tevbe ediyor. Sana ne? Sonra hep içkiden mi sarhoş olunur? Bazen bir insanlar başka şeylerden de böyle akli şeyi, melekesi zayıflamış olabilir. Yani bugün hangi mezhep bir insan sarhoşken namaz kılabilir diyor?
Namaza içki içmiş bir insan kılsa bile 40 gün namazlarını kabul olmayacağı inancı var zaten yani. Uzağa gitmeyelim. 40 gün yakılsa bile bir şey.
Ama Allah bilmiyormuş bunu
tabii. Haşa.
İşte yani Allah bilse böyle demezdi.
Tabii yani bu ayet yani aslında
ne dediğini bilene kadar anlatıyor. Diyor. Ne dediğini bildin mi kılarsın, bitti. 40 gün var mı burada? Ne dediğini bilene kadar şey yapacaksın. Ne dediğini bildiği zaman kaç gün beklemesi lazım? Bir müddet sonra adam şey yapar yani. Ne dediğini bilecek hale gelir, bitti. Evet. 40 gün nereden çıkarıyorlar?
Hadis işte bir iki rivayet naklediyorlar.
Ne olacak? O şeye rahat rahat uydurabilirsiniz.
Evet. İşte diyorlar ki yani bu ayetten de haramlığına dair bir delil yok. Halbuki ayet yani haram olmasına rağmen nefsine yenilmiş bir Müslümanın içki içmesi durumunda namazda olan ilişkisini Allah düzenliyor. Diyor ki ya tamam içmiş olabilirsin, haram ama Müslümansın ve bir sonraki namaz vakti geldiğinde o namazı kılmak zorundasın. Kılacak mısın?
Evet.
Yani. Kılacak mısın, kılmayacak mısın? Buna ölçü koyan bir ayet bu. Diyor ki ne dediğini biliyorsan, içki içmiş bile olsan 5-10 dakika önce o namazı vaktinde kılmak zorundasın. Ayet bundan bahsediyor. Bunu kalkıp aa işte bakın burada da içkinin haramlığına dair bir delil yok. Demek ki hala içkinin haramlığına dair bir delil aranıyor. Ve dördüncü ayet olarak işte bugün ders konumuz olan Maide suresi 90-91 ve 92. ayetten indiği söyleniyor. İşte orada Cenab-ı Hak innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam ricsu min amile şeytan, kumar, işte falokları, içki, bunların hepsi şeytan işi, birer pisliktir. Fectenibuhu, ondan kaçının, uzak durun ki leallekum tuflihun, umduklarınıza kavuşasınız, kurtulabilirsiniz. İşte diyorlar bu ayetle birlikte ancak içkinin haram olduğu anlaşıldı. Bu ayetten sonra Müslümanlar işte Medine'ye çıktılar. Bütün evde bulunan içki kaplarını, şunları bunları sokağa, caddelere döktüler. Yani bayağı abartılı şeyler de var. Okumuşsunuzdur çoğunuz. İşte günlerce, saatlerce aktı dereler gibi falan bilmem ne. Herkesi de öyle bir şey gibi gösteriyorlar. Yani halbuki ta Mekke döneminde her şey ayan bayan ortada, yasaklığı, ama maalesef böyle bir hüküm hep de bu örnekle anlatılıyor. İçki örneğiyle bir numarada. Dediğim gibi iki faiz, üç de kölelik ve cariyelik uygulaması.
Sadece o mu yani? Şey olarak bugün hala buna rağmen içkinin haram olmadığını söyleyenler var. Neymiş efendim? Allah haram dememişmiş. Ya ayette diyor ya Allah ismi haram kıldım diyor. Ben burada birkaç kere anlatmıştım da kardeşim şeyde Bahreyn'de bir fuara katılmıştı. Akşam bana telefon açtı. Dedi ki abi burada dedi bir kokteyl verdiler. Millet içki içiyor. Bahreyn'de nasıl oluyor dedi. Ve dedi benim şimdi bir yanımda bir Arap var. Niye içiyorsun diye sordum. Dedi ki Allah haram demedi ki. Dedim ver bakayım telefonu ona. Verdi. Ya dedim sizin orada hiç dedim böyle petrol satan istasyonlar var mı? Tabii ki var dedi. Ne demek yani, bize böyle bir soru sorulur mu? Sorulur tabii. Peki dedim, o istasyonlarda ateşte yaklaşmayın diye mi yazılı, yoksa ateş yakmayın diye mi yazılı? Evet, tamam anladım anladım dedi. Allah diyor ki yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın dediğin zaman onun imalatını da yapamazsın, taşıyamazsın da, satamazsın da, alamazsın da, ikram da edemezsin değil mi? Daha da ağır bir yasak değil mi? Yaklaşma diyor. Yaklaşma dediği zaman böyle dalamazsın, bir damla bile içemezsin. Bırak sarhoştu. Tamam tamam dedi. Yani bırak onu. Sadece o değil ki yani, ama şey yapalım, ondan önce bu şey konusu, tedricilik konusu hep böyle sanki bir şeymiş gibi. Bak gördünüz yani, tedricilik var mıymış? Yani böyle basamak basamak yasaklanma var mıymış? Mekke'deyken haram değil miymiş? Açık, gayet açık. Bir de şey, aynı şeyi faizle ilgili söylerler. Onu da Servet Hoca'dan dinleyelim. Yani böyle faizle basamak basamak yasaklanmışmış. Ya bak şimdi şunu tekrar edeyim. Bugün dünyada faizin yasak olmadığı tek ülke yoktur. Onun için bakın, İçinizde hukukçu ve muhasebeci varsa çok iyi bilir. Yasa dışı faizli işlem yapmak nedir? Çok ağır bir suç değil mi? Yani faizi devlet denetiminde yapacaksın. Onun için devletin sıkı denetlediği bankalar faizcilik yapabilirler. Herkes yapamaz. Çünkü çok tehlikeli bir sahadır. Gayet iyi biliyorlar. Yani bu Allah-u Teala'nın bütün yasakları evrenseldir. Sanki yerelmiş, sanki İslam'a mahsusmuş gibi bir anlayış var. Evet Serhat Hoca, senden dinleyelim onu.
Sadece bugün değil, o gün de aslında bütün dünyada faiz yasakmış. Yani Kur'an-ı Kerim'de faizden bahseden ayetler geldiği zaman, şimdi Yahya Hoca'nın ifade ettiği gibi tedricilikle ilgili fıkıhta bahsedilen en önemli örneklerden birisi işte içkidir, bir diğeri de faizdir. Ve şöyle denir, faizle ilgili ilk ayet Rum suresi 39. ayettir. İşte orada başkasının malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Ama zekat olarak verenler mallarını kat kat artıranlardır. Dolayısıyla bak bu ayette faizin haram olduğundan bahsedilmiyor derler. Bu da Mekke, yani hicretten 2 yıl önce nazil olduğu rivayet edilir bu ayetin. Diğer ayetler hepsi hemen hemen Medine dönemindedir. Medine döneminde de işte yine Ali İmran suresi 160, 130, Nisa suresi 160-161. Bu ayetlerde de işte kat kat faiz yemeyin diyor. Demek ki tek kat yenebilirmiş diye bir sonuç çıkarıyorlar. İşte Nisa 160-161'de Yahudilere faizi haram kılmıştık diyor. Demek ki bizlere haram değilmiş, Yahudilere harammış deniyor. Ve en nihayetinde Bakara 275-279 arasında işte faiz çok açık bir şekilde uzak durun diyor. Burada da diyorlar ki ha bak bu ayet de en son gelen ayetlerdendir. Dolayısıyla bu en son gelen ayetlere kadar faiz haram kılınmamış idi. Peki diğer ayetler neydi? Diğer ayetler bir anlamda insanları hazırlamaya yönelikti diyorlar. Oysa bu ayetlerin geldiği zaman, az önce hocamızın ifade ettiği gibi bugün dünyada faiz yasaktır dediği gibi, o günde bu ayetlerin geldiği tarih, yani işte 610-632 yılları arası baktığımız zaman Hristiyanlıkta, Yahudilikte, o günkü işte Hammurabi kanunlarında, o günkü Roma'nın kanunlarında, kilise kanunlarında tümünde faiz çok açık bir şekilde hem dinen haramdır hem hukuken yasaktır. Hatta Mekke'nin işte Kabe'nin yeniden inşasından bahsedilen, restorasyonundan bahsedilen rivayetler vardır. Peygamberimizin daha peygamberlikle görevlendirilmeden önce, yaklaşık bir 30 yıl önce rivayet edilir ki Kabe'yi restore etmek için işte herkes hadi bakayım biraz katkıda bulunsun derler. Ama iki tür kaynaktan gelen parayı buraya koymayacaksınız derler. Bir faiz geliri, bir diğeri fuhuş geliri. Dolayısıyla yani İslam öncesinde bile o günkü insanların zihninde faiz haram. Bu para pis bir para. Yine Peygamberimizin uygulamalarına baktığımız zaman yani bu teori o kadar zayıf ki. Şimdi Peygamberimizin yabancı, o günkü yabancı milletlerle, kabilelerle yaptığı sözleşmelerin hemen hemen tümünde faizcilik yapmayacaksınız maddesi vardır. Faizcilik yapılmayacak. Mesela Taif kuşatmasından sonra Taifliler geliyor Peygamberimizle sulh anlaşması yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki üç şeyimize dokunma, bize biraz süre ver. Bir tane putları varmış, putumuza dokunma. İki, namaz konusunda biraz bize toleranslı davran. Bir diğeri de faiz. Çünkü onlar faizcilikle çok meşhurlar. Faizimize dokunma. Resulullah diyor ki hayır. Bu diyor hani ara sıra hocamız söyler, dükkan benim değil. Dükkan benim olsa hepsi sizin olsun. Bu din benim üzerinde tasarrufta bulunabileceğim bir din değil. Bu Allah'ın dini, haramdır diyor. Bitti. Ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Şimdi bunu bizim bu tedricilik mantığından düşündüğümüz zaman efendim Mekkeliler, Medineliler, o günkü şartlarda Müslümanlık sınırına girmiş olanlar için hadi anlayalım. Ama aynı şeyi o günkü daha yeni İslam'a sıfırdan girmek üzere olan, hatta henüz girmemiş pazarlık yapanlara diyor hayır yapmayacaksınız. O gün yine Necran Hristiyanları var. Onlar geliyorlar, sözleşme yapıyorlar. Diyor ki faiz almak ve vermek olmayacak. Yani uluslararası sözleşmeye dahi o günkü şartlarda faizin yasaklığı maddesini koyuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yani tarihi vakaya da diğer tarihsel efendim dini kutsal metinlerdeki bütün o bilgilere ve uygulamalara, pratikteki işte Mekke Kabe'nin tamiriyle ilgili örnekte olduğu gibi anlatılan o uygulamalara baktığımız zaman aslında faiz tarihten beri haram olduğu bilinen, kabul edilen, herkes tarafından onaylanan ama bir kısım insanların da faizciliği kendilerine meslek edindiği, bir kısım güya işte ilim adamı, hoca efendi yahut da o zaman artık hangi dinin hocası ise bunların bozacılığı veya şıracılığını yaptığını görüyoruz ve maalesef o gün neyse bugün de aynı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki şu faizle ilgili az önce saymış olduğum ayetlerin tefsirlerine böyle teker teker tefsirlere bir bakın. İnsan dehşete kapılıyor. Yani çok açık olan hadi en son o 275 oradaki ayetten dahi aslında burada ima vardı, işaret vardı, şu vardı, bu vardı diyerek en nihayetinde aslında faiz haram değildir varacak kadar yorumlar var. İşte bunu yapanların düşüncesi, niyeti aslında dediğim gibi mevcut uygulamacılara bir anlamda güya akıl vermek, fikir vermek, onların bu yanlışlarını güya kendilerince meşrulaştırmak. Ama bu tarih boyunca hep böyle olmuş ve maalesef bugün de böyle.
Herkes cehenneme gitme diyetini kullanıyor. Şimdi sen bir şey yaptın, yani şeyde ve eklihimur riba ve kad nuhu anhu ayeti neredeydi? Hangi suredeydi?
Nisa 160-161.
Tamam, bir aç onu. Evet. Nisa suresi neredeydi? Medine'de. Tamam. Dönemi. Bakalım Mekke'de faiz haram mı? Yani şimdi buna da nasıl olsa hoca değilsiniz, rahat konuşursunuz. Evet. Hoca olmadığın için.
Evet, Yahudilerin. Evet.
Şimdi Yahudilere haram değil mi?
Evet.
Şimdi bakın Mekke'de inen En'am suresinde Allah ne diyor? Resulullah'a 90. ayeti ne diyor? Adem Aleyhisselam'dan itibaren 18 tane nebi sayıyor. Hepsine kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Ondan sonra diyor ki Ulaikellezine hedallah. Onlar Allah'ın doğru yolda kabul ettiği kişilerdir. Peki ya da Allah'ın onlar kendilerine rehber verdiği kişilerdir. Febihudâhum, onların rehberine iktedih, uy. Şimdi Mekke'de Yahudilerin Mekke pazarı var. Yahudiler her zaman gelmiyor muydu oraya? Alışveriş yapmıyor mu? Hristiyanlar yok muydu orada? Peki Allah burada diyor ki onların rehberine uy. Peki o ayet de onlara haram olduğunu açıkça söylüyor. E peki Mekke'de inen bu ayet. Mekkelilerin Yahudilere, Hristiyanlara faizin haram olduğunu bilmemeleri imkansız. Çünkü Mekke çünkü uluslararası bir pazar. Oraya herkes geliyor. Bakın ayet de var. Ama bir de şimdi konu dağılmasın diye yine şey yapayım ama kısaca Servet Hoca'yı hatırlatayım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de domuz etini, ölü hayvan etini aç kalıp zorda kalan kişinin yemesine müsaade eder ama fazla yememek şartıyla. Şimdi sırf bundan hareketle ne derler? Zaruretler, memnun olan şeyler mübahkılar diye bir kural çıkarırlar kendi kafalarına göre. Bak bu özel olayı genelleştirirler. Peki zaruretler, yani efendim mecbur kaldım ne yapayım? O zaman haram diye bir şey kalır mı? Ama yok, yetmiyor. Ondan sonra ne demişler? Hacat umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olunur diye yeni bir kural çıkarmışlar. Çünkü bu kesmiyor. Bu kesmiyor. Hacat dediği ihtiyaçlar. İster özel ister genel olsun, zaruret sayılır. E kardeşim ne yapayım, benim ihtiyacım var. Peki siz ihtiyacı olmadan faizli kredi alan bir aptal duydun mu sen şimdiye kadar?
İhtiyacın tarifi de önemli. İhtiyaç da insanın yaptığında memnun olduğu, yapmadığında
rahatsız
olduğu tamam. Şey. Herkes ihtiyacsız ihtiyaca göre değişir.
İhtiyacsız bir insan yok. Evet. O zaman hiç haram diye bir şey kalıyor mu? Yani bu dini ne hale getirmişler? Ve bu fıkıh kitaplarında mesela ve örneği de faizdir. Maalesef. Peki şimdi bir de esas şimdi sıkı durun. Bak karışmam ha. Şimdi şey konuşacak. Fatih Hoca konuşacak. Esas doktora konusuyla alakalı.
Şimdi bu hamra ilgili konuşacağım ama bir Servet Hoca ile Yahya Hoca bazı şeyler söylediler. Ondan hareketle bir iki şey eklemek istiyorum. Hocam şimdi biz buradan yıllarca hep bir kavramın altını çizmeye çalıştık. O da tasdik. Yani ne dedik tasdik? Esasında Muhammed Aleyhisselam'a bize senin nebi olduğunun delili olarak bir mucize getir diyenlere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir şey söylüyordu. Diyordu ki senin okuduğun ayetler ellerindeki kitabı tasdik ediyor. Dolayısıyla bir mucizeye gerek yok. Yani zaten sen onların inanması gereken şeyleri, yapması gereken şeyleri söylüyorsun. Tasdik ilişkisi. Şimdi bunu mesela yani birkaç saniyeliğine zihnimizde kendimizi onların yerine koyalım. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim hepimizi bir nebi beklentisi içerisine soksaydı ve hepimiz şu an bir nebi bekliyor olsaydık ki olabilirdi. Yani bütün ümmetlere Allah...
Son nebinin ümmeti olmak bize nasip oldu. Evet. Olmayabilirdi.
Olmayabilirdi. Şimdi onları anlamak adına elimizdeki Kur'an-ı Kerim'imize deseydi ki son bir nebi gelecek Muhammed Aleyhisselam'dan sonra siz de ona şey yapın, yardım edin, ona inanın. Ve onun size okuduğu şeyleri elinizdeki kitapla örtüşüp örtüşmediğine dikkat edin diyecekti. Çünkü bütün ilahi kitaplar birbiriyle tasdik ilişkisiyle bağlı. Şimdi biz mesela şuradaki topluluğa 50-60 kişiyiz. Geldi, dedi ki ben sizin beklediğiniz nebiyim. Bana vahiy geldi. Biz de ona tabi olduk. Ve soruyoruz. Diyoruz ki bak biz elimizde Kur'an vardı sen gelmeden önce. Buna yok, göre yok, amel Tevrat, ediyorduk.
Hayır, bundan sonra gelirsin.
Gelecek. Elimizde Tevrat Kur'an var. Biz buna tabi oluruz. Namaz kıl diyor. Kılıyoruz. İçki içmeyin dediği için içki içmiyoruz. Faiz yemeyin dediği için elimizdeki kitap yemiyoruz. Şimdi sen yeni bir nebi olduğunu söylüyorsun. Sana indirilen şeriatta, sana indirilen kitapta içkiyle ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman biz şu dakikadan itibaren sana inandıktan sonra yeni bir hüküm gelene kadar içebilir miyiz? Evet, içebilirsiniz. Biz düne kadar seninle tanışmadan faiz yemiyorduk. Ama şimdi sana gelen kitapta faizle ilgili bir ayet yok. Belki 10 yıl, 15 yıl sonra gelecek. Peki biz şu an faizle...
Geleceğini de bilmiyorsun.
Bilmiyoruz. Faizle mesela ilgili...
Tasdik etmesi lazım inanman için.
İhtiyaçlarımızı giderebilir miyiz? O da bize... Bana şu ana kadar bir ayet gelmediğine göre bu konuda rahat hareket edebilirsiniz. Bir ayet gelirse söylerim deseydi. Ne derdik biz?
İnanmazdık ona.
Böyle bir nebiye inanma yükümlülüğümüz olur muydu bizim? Derdik ki ya sen sahtekarın tekisin. Böyle bir din olmaz. Ben düne kadar içki içmiyordum. Şimdi sana tabi oldum, içki içeceğim. İçki içebilirim, faiz yiyebilirim. Şimdi Allah'ın kitabında Muhammed Aleyhisselam tebliğ vazifesini yaparken Allah-u Teala'nın övdüğü ve işte haza Müslim dediği, yani bu adamlar senle tanışmadan önce de zaten Müslümandı dediği insanlardan bahsediyor. İşte Kasas suresinde, İsra suresinde, Maide suresinde Muhammed Aleyhisselam'la ilk temasında biz zaten Müslümanız, seni bekliyoruz deyip ona tabi olan insanlardan bahsediyor. Peki bu adamlara Muhammed Aleyhisselam deseydi, ya siz bunları yapıyordunuz ama bundan sonra yeni hükümler gelene kadar rahat olun deseydi, böyle bir birliktelik, böyle bir iman olabilir miydi? Ama bize anlatılan din de 610 yılından önce sanki insanlık hiç yaşamamış.
Zaten öyle anlatmıyorlar.
Yani
sanki bir insanlık 610'da başlıyor.
Ya şimdi Servet Hoca diyor ki tarihi şeyler buna izin vermiyor. Tamam, vermiyor, doğru. Peki Kur'an-ı Kerim'in kendisi böyle bir ilişkiye izin veriyor mu? Yani bu içki dediğimiz, faiz dediğimiz, biraz önce hocam evrensel şeyler dedi. 610 yılından sonra mı insanlığın gündemine geldi? Önceki ümmetler içki içen, faiz yiyen, zina eden insanlar mıydı? 610 yılından, yani bir şeyi kutsamak için kendimizden öncekileri yok etmek, toprağa gömmek alışkanlığı. Ve bunu da Allah rızası için yapıyoruz. Yani bir şeyi kutsamak için. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in zaten tasdik ilişkisi bu tedriciliği kökten reddeden bir şey. Oysa biraz önce Yahya hocamın okuduğu kitap gibi bize de okutulan kitaplarda hep şu vardır. İslam hukukunun alameti farikası, yani diğer hukuk sistemlerinden onu ayıran şey tedriciliğe önem vermesidir. Yani neymiş? Yavaş yavaş insanları alıştıra bu dine. Peki eğer böyle bir şey olsaydı hocam, insanlığın önündeki en büyük engel, en büyük sıkıntı şirk. Tabii. Ya Mekke'de hiçbir kimseye Muhammed Aleyhisselam şirkle ilgili gönül kırıcı, kalp kırıcı bir şey söylememesi gerekirdi. Hep onu sona alma, asıl insanların
yavaş yavaş alıştırmalıydı. Ya,
asıl insanların zaafı orası değil midir yani? Oysa daha ilk andan itibaren insanların en yumuşak karnına Kur'an-ı Kerim temas ediyor, dokunuyor. Diyor ki bunu bırakacaksınız. Dolayısıyla hiçbir şekilde, yani bizim tasdik ilişkisiyle de, yani Kur'an'ın bizzat iç bütünlüğüyle de örtüşecek bir şey değil, ama maalesef bunu İslam hukukunun bir özelliği olarak gösteriyorlar.
Ben de faizi kurtarayım, ben burada
bir şey söyleyeyim mi? Çok kısaca. Şimdi faizde tedricilik teorisinin geliştirilmesinin temel sebebi benim kanaatime göre Abbas'ı kurtarmak. Çünkü rivayetlere göre Peygamberimizin amcası Abbas malum Bedir Savaşı'nda esir düşüyor. Şimdi diyorlar ki aslında o Müslümandı. Şimdi hani daha sonradan Abbasiler, bütün sistem onlar üzerine kurulacağı için daha baştan adam bir defa Müslüman yapmak zorundalar. Daha sonra Müslüman oldu dersen olmayacak. Diyorlar ki aslında Müslümandı ama oraya işte dinini saklıyordu. Bedir Savaşı'na geldi. Orada kimse de bilmiyordu. Onu esir aldılar. Tamam, iyi. Hadi bu Müslümandı. Şimdi Müslüman başlatıyorlar. Ama tarihi vakıa gösteriyor ki Abbas Mekke'de en büyük faizcilerden birisi. Mekke'nin fethine kadar, Mekke fethine kadar Abbas Mekke'de ve o dönemin en büyük finansörleri, bankerlerinden, faizcilerinden birisi. Şimdi bu uymuyor. Hem Müslüman, hem burada faizci. Daha sonra gelen teoriyi bu aile üzerine kuracağız. Abbasi İmparatorluğu'nun zeminini oluşturduğu, üstüne bina edildiği bir kişi. O zaman ya aslında o Müslümandı ama İslam'da faiz haram kılınmamıştı. Nitekim Peygamberimiz veda hutbesinde dedi ki ilk kaldırdığın faiz amcam faizi. İyi Peygamberimiz orada dedi ki kanınız haramdır. O güne kadar kan helaldi sanki. İşte şu helal, bu haram, bu haram. Yani veda haccında sayılan haramları biz daha önce ilk defa o gün oldu dersek İslam'ın tümü o gün sayıldı. Ya böyle bir o gün işin tekrar hatırlatılması, tekrar pekiştirilmesi, bir anlamda hulasasının yapılması. Dolayısıyla yani faizi kurtardıksa eğer.
Bir dakikalık o şeyi de belki hatırlatabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hükümlerle ilgili benimsediği usul kolaydan zora mı, zordan kolaya mı? Şimdi manen sahmini ayetine münsiha ne tebi hayrim minha ev misliha. Hani biz bir ayeti değiştirirsek diyor Allah ya daha iyisiyle ya da misliyle değiştiririz. Ama şimdi burada anlatılanların hepsi kolaydan başlıyor zora doğru. Gittikçe zorlaşıyor. Halbuki Allah Teala tam tersi bir uygulamadan bahsediyor. Hani önceki ümmetlerde, önceki şeriatta bulunan bazı zorlukların kolaylaştırılmasından bahsediyor. Ama tedricilik bunun tam tersi. Kolaydan başlıyor zora doğru. Hatta yani başka bir derste değil, namazı bile buna örnek veriyorlar. Yani namaz bile diyor önce işte 2 vakitti, sonra 5 vakte, işte 2 rekattı, sonra 4'e çıkarıldı falan. Hepsi alıştıra alıştıra. Böyle söyleniyor. Yani nesih teorisine de uymuyor yani bu.
Bulunduğu konuyla ilgili ben bir iki şey söyleyeceğim. Şimdi İslam hukukuna dair işte o olayı anlattık. Denilen şey. Bir de bu İslam hukukunun teorisini, nazariyesini dile getiren kitaplar vardır. Fıkıh usulü kitapları dediğimiz. Esasında bu disiplinin amacı Kur'an-ı Kerim'den, işte hadislerden herhangi bir sonuca ulaşmak için gözetilmesi gereken kuralları, ilkeleri, şunları bunları açıklar. Şeyi odur, asıl gayesi odur. Bu kitapların içerisinde kıyas diye bir ana konu vardır. Yani herhangi bir konuyla ilgili bir hükmü ele alırsınız, aradaki bir bağlantıdan hareketle o hükmü bir başka konuya şey yaparsınız. Dersiniz ki şu sebeple Allah bunu haram kılmış. Aynı sebep bu olayda da var, o halde bu da haram olmalıdır diye. Kıyas, fıkıh usulünün ana konularından bir tanesi. Hocamın biraz önce bahsettiği o hamr kelimesi, yani işte dedi ki aklı örten her şeyi kapsar, yani sarhoşluk veren her şey anlamındaki o kelime, bizim fıkıh usulü eserlerinin en önemli örneklerinden bir tanesidir kıyas konusuyla alakalı olarak. Derler ki bakın elimde bütün ilahiyat fakültelerinde okutulan fıkıh usulü kitabı var. Yani Türkiye'de en yaygın fıkıh usulü kitabı budur herhalde okutulan. Zekiüddin Şaban'a ait. Şimdi burada
İbrahim Kâfi dönmesi.
Kıyas konusunu alıyor. Kıyas konusu fıkıh usulünün en kapsamlı konularından belki de ilkidir. Birisi ama belki de ilkidir. Şimdi kıyası anlatıyor. Bu defa başlıyor kıyasın örneklerine. Birinci örnek. Bakınız birinci örneği olduğu gibi okuyorum. İlk örnek. Yani kıyası anlatıyor. Şimdi size Kur'an-ı Kerim'den bir örnek verelim diyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki biraz önce okuduğumuz ayeti yazıyor. Maide suresindeki o ayeti. İşte bu ayet şarabın haram olduğunu göstermekte ve aynı zamanda bu haramlık hükmünün hangi gerekçe ile konduğunu açıklamaktadır. Ayette geçen
açıklamakta mı
açıklamamakta? İşte şimdi artık diyecek. Ayette geçen hamr bazı fakihlere göre üzüm suyundan ateşte kaynatılmaksızın elde edilen özel bir içkinin adıdır. Buna göre belirtilen içkinin dışında kalan viski ve benzeri sarhoş edici maddeler ayetin kapsamına dahil değildir. Fakat bu içkilerin içilmesi de Kur'an'ın hamr hakkında açıkladığı kötü sonuçları ihtiva etmektedir. O halde bu içkilere de kıyas yoluyla hamrın hükmü uygulanır. Yani şunu söylüyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de geçen hamr özel bir içkinin adı. O da işte taze üzüm suyundan elde edilen bir içki türü.
Fermente içki.
Yani şöyle düşünelim mesela bu adamın dediğini eğer şey yaparsak ayette mesela işte ey müminler size yeni rakı haram kılındı diye bir ifade geçtiğini düşünün. Biz Türkler şimdi oturuyoruz diyoruz ki ya ayette sadece yeni rakı geçiyor. O halde diğerleri, diğer tür rak şeyler, içkiler haram mı değil mi? Şimdi biz bunu tartışacağız. Bu defa diyecekmişiz ki kıyasa göre, ya bu yeni rakıyı haram kılan şey ne? Bir onu bulalım. Bu sebep, bu illet başkalarında da varsa onlara da haram diyelim diyecekmişiz. Ve işte diğer hamurun, üzüm suyuyla yapılan içkinin dışındaki bütün sarhoş edicilerin haram olduğunu biz kıyas yoluyla bulacakmışız. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yokmuş. Ama şimdi akla, kulağa hoş geliyor değil mi? Ama burada bitmiyor. Şimdi diyorlar ki, hamrın dışındaki, yani üzüm suyundan elde edilen içkinin...
Üzüm suyu da yaş üzümün suyu, evet. Kuru üzüm değil.
Taze, evet, evet.
Mesela onun için, mesela rakı kuru üzümden yapılır, o bu işe, evet, girmiyor. Ondan dolayı biz milli içki olmuş.
Şimdi hani kulağa hoş geliyor, ya tamam bu çok güzel bir şey. Diğerlerini de kıyaslayalım, diğerleri de haram olsun diyelim. Şimdi burada öyle bir şey yapılıyor ki, deniliyor ki... Kıyasla yapılan, varılan sonuçlar ayette sözü edilen içki kadar kat'i değildir, zannidir. Bu durumda hamrın, yani taze üzüm suyundan elde edilen içkinin bir yudumunu bile içsen bu haramdır, ama bunun dışındaki bütün sarhoş edicileri ancak sarhoş olunca haram diyebiliriz. O ana kadar içebilirsin diye hüküme varıyorlar. Şimdi bu doğru ya da yanlış, bunu Ebu Hanife söyledi ya da söylemedi, iftira şu, bunların her biri olabilir. Onların hepsini bir kenara atalım, ama bu örnek hali hazırda ve asırlardır fıkıh usulü kitaplarının vazgeçilmez örneğidir.
Tek örneği.
Tek örneği sayılabilir, evet, tek örneği. Yani bütün fıkıh usulü eserlerinde bu örneği görürsünüz.
Bir de derler ki, efendim bu konuda delil yok. Yani şeyin, hamrın niye haram olduğunu Allah bize açıklamamış. Ya Allah işte sarhoş edici dedi. Sarhoşken namaza yaklaşmayın dedi. Daha ne dedi? Ondan sonra içki sizi namazdan ve şeyden engeller dedi. Daha ne diyecek? Resulullah da demiş ki küllü müskirin hamrun demiş. Yani her türlü sarhoş eden şey hamrdır demiş. Daha ne olsun?
Şimdi hocam siz o rivayeti okudunuz ya bana. Şimdi bizim geleneğimizde herhangi bir yerde bir yanlış bir şey yapıldığı zaman mutlaka bir rivayet uydurma gereği hissedilir ya. Şimdi bununla ilgili de bir rivayet uydurulmuş Hanefi fıkıh eserlerinde. Rivayet şöyle. Muhammed Aleyhisselam dedi ki diye başlıyor. Bu Hanefi fıkıh eserlerinin hepsinde var. Yani bu derse gelmeden önce tarattım. Önce Türkçesini okuyacağım size rivayetin. Muhammed Aleyhisselam demiş ki, hamrın, yani
güya demiş ki,
tabii güya, taze üzüm suyundan elde edilen içkinin azı da çoğu da haramdır. Bunun dışındaki içkilerde ise sarhoş edecek kısmı haramdır. Şimdi bakın, bu rivayeti Muhammed Aleyhisselam'a söyletmişler. Bu rivayet bütün fıkıh eserlerinde var Hanefilerde. Bu da Nasbur Raye. Yani Hanefi fıkıh eserlerinde özellikle Hidaye'de geçen rivayetleri tahlil eden bir kitap. Bu rivayetin aynısını almış ve diyor ki bunun senedinde, anlamında, şusunda, busunda o kadar büyük problemler var ki bu kabul edilebilecek, hüccet alınabilecek bir rivayet değildir. Şurada onu açık açık söylüyor. Yani rivayeti de uydurmuşlar hocam. Söylemişler bunu.
Uydurmamış olanlara baksalar.
Çünkü ne göreceklerdi? Bak benim önümde şimdi 3 tane rivayet var. Nerede geçiyor bunlar? Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor. Bunlarda geçenler ne? Bakın. Küllü muskirin hamrun ve küllü muskirin haramun. Resulullah'ın ağzından nakledilen esas şeyler bunlar. Diyor ki sarhoş edici olan her şey hamırdır. Yani Maide 90'da ve Bakara 219'da geçen hamurun tarifi. İçildiğinde, kullanıldığında, herhangi bir şekilde tüketildiğinde kişiyi sarhoş eden her şey hamurdur. Ve küllü muskirin haramını ve sarhoş edici her şey otomatikman haramdır. Bir, ikinci rivayet Ayşe validemiz bir içecek hakkında soruyor. Özel soruyor, genel cevap veriyor Resulullah. Diyor ki küllü şarabin eskera fehve haramun. Her sarhoş edici vasfı olan içecek haramdır. Ve bir ölçü daha belirten üçüncü bir rivayet var. Ma eskara kesiruhu fekaliluhu haramun. Öyle bir şey ki içecek olabilir, yiyecek olabilir, kimyasal olabilir, sentetik olabilir. Ne olursa olsun. Çok miktarda alınması kişiyi sarhoş ediyor, uyuşturuyorsa onun azıcık miktarı da haramdır. Yani vasıf vermiş, isim mi vermiş Resulullah burada? Veya ayetler isim mi vermiş? Bu vasfa sahip olan her şey otomatikman hamurdur ve hamur da haramdır.
Peki bir de şöyle Fatih'e sorayım bakayım. Şimdi sen bu konuda doktora yaptın. Hakkında nasıl olan bir konuda şey yapılabilir hocam, mi? Kıyas
zaten
yapılabilir.
Şimdi kıyasın genel bir biraz önce hocam bir şey anlattı. Hani bu faizle ilgili şeyi kıyas yapıyorlar. Bu ihtiyaçtır diyorlar. Neye kıyas yapıyorlar? İşte zorda kaldığın zaman domuz etini ve şarabı içebilirsin.
Şimdi ya, bu şarabı içebilirsin yok ayette. Tamam. Ayette. Sadece domuz eti var başka.
Şimdi
yok.
Bu esasında istisnai bir şey değil mi? Hocam.
Ama şarapla ilgili istisna yok.
Domuz eti istisnai bir şeyse bizim fıkıh usulünde istisna olan bir şey başka şeye kıyas yapılamaz. Şimdi benzer şeyi esasında burada da yapıyorlar. Yani bir usul kaidesini ihlal ediyorlar. Kıyasla şöyle bir ilke vardır. Hakkında herhangi bir şeyin hakkında bir hüküm, bir nas varsa o konuda kıyas yapılamaz. Hocam şimdi zaten Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler, Zahiriler ve Şia diyor ki bu konuda kıyas yapılamaz.
Doğru söylüyor.
Yani bu konuda ayette zaten bir vasıf belirtiliyor. Bütün sarhoş edici maddeler zaten haramdır. Ama bakın bu konuda neredeyse bir ittifak olmasına rağmen usul kitaplarında bu örnek veriliyor hali hazırda. Şimdi Yahya hocam biraz önce bir rivayet okudu. Rivayetin doğrusunu okudu. Rivayette çünkü bir uydurma yapmışlar biraz önce. Biraz önce onu gördüm. Diyor ki Hanefiler, hani özellikle Ebu Hanife, hamra niçin üzüm suyundan elde edilen içki vermiştir diye bir ayet bulmuşlar. Hamr kelimesi niçin üzüm suyundan elde edilen bir içkidir? Diyorlar ki Serasi'nin kitabında var. İnni e'asiru hamra Yusuf suresinde. Şimdi burada Yusuf suresinde 36. ayette ben mealini hızlı bir şekilde okuyayım. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm hocam. Şaraplık üzüm sıktığımı. E'asiru hamra. Diyorlar ki hamr kelimesi zaten üzümden elde edilen içkidir. Şimdi ama hocam Yusuf Sur...
Yok da
şimdi ama... Tabii hocam şimdi... Şeyde 49. aynı surenin 49. ayetine yani bir 10 ayet sonra bu kelime bir kere daha geçiyor ayette. Şöyle geçiyor. Sümme ye'ti min ba'di zâlike âmun fîhî yugâfün nâsü ve fîhî ya'sirûn. Şimdi şimdi burada diyor ki sonra aynı. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman şıra ve yağ sıkacaksınız. Diyor ki hocam şeyde dipnotunda yani bol bol meyve ve sebzelere kavuşacak, üzüm, hurma, zeytin ve susam gibi şeyleri sıkarak sularından istifade edeceksiniz. Yani bir sayfa sonra işler yine karışıyor.
Bu konu biraz bugüne gelirsek mesela şöyle bir örnek olabilir mi? Bugün uyuşturucu yasak. İşte narkotik polisi var, işte araştırıyor, kovalıyor, buluyor, baronlarını yakalıyor. Bilmiyorum kanunlarda, kanunları bilen var mı? Kanunlarda teker teker sayıyor mu acaba uyuşturucuları? Şu tozdan, şu maddeden, şu kimyasal özelliklerinden bahsediyor mu? Yani biraz şuna benziyor sanki işte bir uyuşturucu baronunu diyelim yakaladı polis götürdü. Efendim diyecek, o kanunun o maddesinde biliyor musunuz o tamam uyuşturucu yasak diyor ama o uyuşturucudan kasıt filandır. Benimkisi o değil, bak başka maddeden ben ürettim. Onun için bizimkisi o kapsama girmez demeye benziyor. Yani bu ayete, kanuna kendi kendince bir takım eklemeler, ilaveler yaparak kendine bir yol bulma çabası gibi.
Evet, şimdi sonuna biraz uzadı ama olsun. Böyle heyecanlı bir şekilde uyuyanı görmüyorum en azından. Herkes çok uyanık maşallah. Başka zaman da maalesef göremedim. Şimdi hayır, uyusanız rahat konuşuruz. Uyumadığınız için biz de dikkatli konuşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bu 1978'di galiba. İçkilerle ilgili bir makale yazmıştım. O zaman bu kitapları araştırınca, az önce Fatih'in anlattığı şeyleri okudum, böyle şok oldum. Şey de diyor ki Mebsut'ta, Bedayus Sanayi'de, oruç günlerinin gecelerinde vücuda kuvvet vermek için bir iki kadeh alınabilir diyor. Ama tabii üzümün dışında olacakmış. Şimdi o zaman tabii fetva işlerine baktığımız için böyle itibarımız yüksek. Tekel Genel Müdürlüğü'ne telefon açtım. Dedim ki ya bir bu konuda şey yapacağım. Size yani sizden bilgi almak istiyorum. Uzmanlarla görüşebilir miyim dedim. Şimdi içki konusunda yazıyorum ya. Tekel Genel Müdürlüğü de şeydi o zaman. Un Kapanı'nda. Tamam dediler, git bir şarap fabrikaları genel müdürlerinin bir toplantısı varmış. O toplantıya buyurun dediler. Orada uzmanlar da olur. Gittim oraya. Onlarla bir görüştüm. Orada bak dedim, bir fıkıh kitaplarında böyle anlatıyor. Siz ne yani? Bu içki üzüm şarabıyla diğerleri birbirinden ayırt ediliyor mu falan? Bana bir anlatın. Orada şey dedi ki, Gaziantep Şarap Fabrikaları Genel Müdürü dedi. Vay be, ben şimdi anladım dedi ya. Ya bizim Gaziantep'te dedi üzüm şarabı satamayız. Kimse almaz dedi. Diğerleri de alırlar. Adam sarhoş olduğu zaman kadehi elinden çekerler. Ha, sebep buymuş. Şimdi Hanefi mezhebinde ne var biliyor musunuz? Diyor ki üzüm şarabının damlası haramdır ama diğerlerini sarhoş olana kadar içebilirsin. Peki sarhoşluk ne? İki türlü tarif var. Birisi Ebu Yusuf'un tarifi, diyor ki işte yürürken sendeleyen, konuşurken kekeleyen kişi sarhoştur. Peki bir de Ebu Hanife'ye mal edilen bir tarif var, diyor ki kadınla erkeği yerle göğü ayıramayacak hale gelmektir. Hiç öyle bir sarhoş göreniniz oldu mu şimdiye kadar? Şimdi Osmanlı Sarayı'nda onun için içki içiliyordu. Onun için Türkiye'de efendim bu asırlarca şey var, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi gibi dönem geçirmiş olan bu Anadolu'da nasıl oluyor da şey rakı milli içki oluyor? Böyle saçmalık olur mu? Onun için burada bir kere daha şunu da tekrar ediyorum. Bu din hakikaten tanınmaz hale getirilmiş. Her derste görüyorsunuz değil mi? Yani hiçbir ders oldu mu böyle bu kadar büyük yanlışlarını tespit edemediğimiz? Onun için artık biz her defasında tekrarlamayı düşünüyorum. Medine dönemine yönelmemiz lazım. İşte Servet Hoca'nın şeyinde de gördünüz, faizin hiç helal olduğu bir dönem yok. Öyle bir adamı kurtarmak için sistemi çökertmenin bir anlamı yok. Efendim şeyler, saraydaki adamlar, işte Abbasiler de, Emeviler de, şurada burada adamlar içki içmek istemiş, fetva istemiş. Buyurun beyefendi, emriniz olur. Kadın istemişler, onda da cariyeleri göndermişler. Sistemi tümüyle çökertmişler ve bugün de bakıyorsunuz ki bunu savunamayanlar, bazıları tarihçi, çünkü Kur'an'dan haberi yok ki bugünkü şeylerin. Bugünkü ilahiyatçıların Kur'an'dan haberi yoktur. Türkiye'de değil sadece. Tüm İslam aleminde Kur'an'dan haberi yoktur. Onun için bu yeniden Kur'an-ı Kerim'e yönelip evrensel olan bu dini bütün insanlara anlatmamız lazım. Az önce de söylediğimiz gibi bugün yeryüzünde içkiyi savunan bir tek insan bulamazsınız. Efendim faizi savunan bir tek insan bulamazsınız. Evrensel yasak olduğu için devletler onun alımı, satımı ve kullanımı ya da faizcilikle ilgili tedbirler almak zorunda olmuşlardır. Neyse, Allah yardımcımız olsun.